ayrım 18, sayfa 177. 9. Anthony bir bar taburesinde oturmuştu. Bir eli boş kahve fincanını kavrarken gözlerini olur da Jennifer gelir diye sokağa çıkan merdivene dikmişti. Ara sıra bir çift mevsim normallerinin dışındaki sıcaklardan ve dinmek bilmez susuzluklarından yakınarak Alberto'nun merdivenlerini iniyor, karton kapaklı kitabıyla taburesine çöken hayatından bezmiş vestiyer kız Sherry'nin yanından geçiyordu. Anthony her birinin yüzünü inceleyip bara dönüyordu. Saat 7'yi çeyrek geçiyordu. Jennifer mektupta 6:30 demişti. Notu tekrar cebinden çıkarıp kırışık yerlerini baş parmağıyla düzeltti ve orada olacağını bildiren iri, eğik el yazısını tekrar okudu. Sevgiler, J. 5 haftadır mektuplaşıyorlardı. Onunkiler Langley Caddesi'ndeki tasnifleme ofisine gönderilirken, Jennifer'ınkiler de postacı kadının bu zamana dek kimsenin tercih etmediğini söylediği PK13 adresine gidiyordu. Yalnızca 5 veya 6 defa buluşmuşlardı ve görüşmeleri Anthony'nin ya da Lawrence'ın iş programının izin verdiği birkaç özel durumda sınırlı kaldığından son derece kısa geçiyordu. Anthony, yüz yüze söyleyemediği şeyleri yazarak ifade ediyordu. Hemen her gün ona yazıyor, utanıp sıkılmadan her şeyi söylüyordu. Baraj sularının taşması gibi bir şeydi bu. Onu ne kadar özlediğini, ülke dışındaki hayatını, uzaklarda bir yerlerde yapılan bir konuşmaya sürekli kulak misafirliği ediyormuş gibi kendini tedirgin hissettiğini yazıyordu. Bencilliğini, inatçılığını ve çoğu zaman umursamaz olduğunu ona itiraf ediyor, onun sayesinde bu kusurlarından nasıl arınmaya çalıştığını yazıyordu. Onu sevdiğini tekrar tekrar söylüyor, kelimelerin kağıttaki görünümünden keyif alıyordu. Onun aksine Jennifer'ın mektupları kısa ve özdü. Şurada buluşalım diyordu ya da o saat olmaz, yarım saat sonra yapalım veya evet ben de gibi çok daha sade yanıtlar veriyordu. Anthony, başlarda mektupların kısalığını Jennifer'ın hislerinin zayıf olmasına yoruyor, bir araya geldiklerinde gördüğü işten sevgi dolu, muzip, onun sağlığıyla ilgilenen halini o kelimeleri yazan kişiyle bağdaştırmakta zorlanıyordu. Lawrence, eve erkenden geldiği için hasta bir arkadaşını ziyarete gideceği yalanıyla evden kaçıp, randevularına geç kalan Jennifer, o akşam Anthony'yi barda sarhoş ve huysuz bir halde bulmuştu. Anthony, alayla kadehini ona kaldırarak, ''Uğrayabilmene sevindim.'' demişti. Beklemekle geçirdiği 2 saat içinde 4 duble viski içmişti. Jennifer, şalını çıkarıp bir martini sipariş etmiş, 1 saniye sonra da iptal etmişti. ''Kalmıyor musun? Seni bu halde izlemek istemiyorum.'' Anthony, onu dizginlemek için kolunu tutan barmen Felipe'yi görmezden gelerek, eksikliğini hissettiği her şey yüzünden, zamansızlık yüzünden, yeri geldiğinde teselli bulacağı kağıda dökülmüş hiçbir şey olmaması yüzünden ona fırça çekmişti. Hisleri onu dehşete düşürüyordu ve bu yüzden de Jennifer'ın canını yakmak istiyordu. Sorun nedir? Hakkında delil olabilecek şeyleri yazmaktan mı korkuyorsun? Bu sözler ağzından dökülürken çirkinleştiğinin, Jennifer'dan gizlemeye çalıştığı acınası yanını ortaya çıkardığının bilinciyle kendinden nefret etti. Jennifer ise dönüp Anthony'nin özrünü, kalması için ettiği ricaları duymazdan gelerek merdivenlerden çıkmıştı. Ertesi sabah posta kutusuna tek kelimelik bir mesaj bırakmış, 2 uzun ve suçluluk dolu günün ardından da bir mektup almıştı. Booth, ben hislerimi kolay kolay kağıda dökemiyorum. Seninse işin kelimelerle ve bana yazdığın her kelimeden mutlu oluyorum. Ama duygularımı sana aynı türden yanıtlar veremememe göre değerlendirme. Senin yazdığın şekilde yazmaya kalkışırsam eminim daha büyük bir hüsrana uğrarsın. Daha önce de dediğim gibi böylesine önemli bir konu bir yana, bu zamana kadar hiçbir konuda yazmadım ve bundan sonra yazmam da çok kolay olmaz. Burada olduğuma inan. Beni davranışlarımla ve sevgimle değerlendir. Elimden bu kadar geliyor. Sevgiler, J. Anthony bu satırları okuduğunda utançla ve içini saran rahatlamayla ağlamıştı. Buna karşın o otel odasında onunla sevişmeme sebebini defalarca açıklamaya çalışsa da Jennifer'ın içten içe hala kendini küçük düşmüş hissettiğini de anlıyordu. Söylediği onca şeye karşın Jennifer'ın kendini Anthony'nin birlikte olduğu diğer evli kadınlardan farksız hissettiğini tahmin ediyordu. Kız arkadaşın gelmiyor mu? Birkaç gün sonra yine bardayken Felipe, Anthony'nin yanındaki tabureye oturdu. Kulüp dolmaya başlamıştı. Masalardan sohbet edenlerin uğultusu yükseliyor, köşede bir piyanist piyano çalıyordu ve Felipe'nin trompetini çalmaya başlamasına da yarım saat kalmıştı. Ağır ağır dönen tepedeki vantilatör ortamın ağır havasını pek gideremiyordu. Kendini yine mahvetmeye çalışmıyorsun değil mi? Kahve yüzünden böyleyim. Dikkatli ol Tony. Sana dedim ya, kahve yüzünden. Ondan bahsetmiyorum. Bir gün yanlış bir kadının peşine düşeceksin ve kocası da seni boğazlayacak. Anthony biraz daha kahve almak için elini kaldırdı. Sağlığımı düşündüğün için gururum okşandı Felipe, ama öncelikle şunu söylemeliyim ki eş seçimlerimde çok dikkatliyimdir. Yan yan bakıp sırıttı. Karısıyla eğlenceli vakit geçirdikten bir saat sonra bir dişçinin ağzını delmesine izin verecek ölçüde sağduyulu olmalısın örneğin. Felipe gülmeden edemedi. Sen utanmaz herifin tekisin. Hiç de değil. İkinci olarak da şunu söyleyeyim ki hayatımda bir daha evli kadınlar olmayacak. Yalnızca bekarlarla mı takılacaksın yani? Hayır. Hayır, başka hiçbir kadın olmayacak. Sadece bir kadın olacak. 101 demek istedin sanırım. Felipe kahkahayı bastı. Birazdan da İncil dersi almaya başlayacağını söyleyeceksin herhalde. İşin ironik bir yanı da vardı. Yazdıkça ve hissettiklerine dair Jennifer'ı ikna etmeye çalıştıkça, Jennifer kelimelerin gerçekliğinden bir o kadar kuşku duyuyor, kaleminden kolayca döküldüklerini düşünüyordu. Jennifer bu konuda ona hep takılıyordu ama Anthony altında yatan gerçekliği görebiliyordu. Jennifer ve Felipe onda aynı şeyi, gerçekten aşık olamayacak birini görüyordu. Anthony zor olanı sadece elde edene kadar arzuluyordu. Bir gün seni şaşırtabilirim dostum. Tony, burada o kadar uzun süredir oturuyorsun ki artık beni şaşırtacak bir şey yapamazsın. Ve işte o da tam lafın üzerine geldi. Doğum günü hediyen. Ambalajı da çok güzelmiş. Anthony başını kaldırdığında zümrüt yeşili bir çift ipek ayakkabının basamaklardan indiğini gördü. Her adımında ona biraz daha yaklaşıp kıpkırmızı ve hafif terli yüzüyle tam karşısında duruncaya kadar bir eliyle trabzanlara tutunarak ağır ağır iniyordu. Tıpkı o basamaklardan inişini izlediği ilk gün gibi. Onu görünce Anthony'nin soluğu kesilmişti. Jennifer, Anthony'nin yanağına bir öpücük kondurarak "Affedersin," dedi. Anthony parfümünün hafif kokusunu alırken kendi yüzüne dokunan yüzünün nemini hissedebiliyordu. Parmakları da kendi parmaklarına kenetlenmişti. Buraya gelmek biraz zor oldu. Oturabileceğimiz bir yer var mı? Felipe onlara bardaki bir lojayı işaret ederken Jennifer saçlarını düzeltmişti. Felipe Jennifer'a bir martini getirdi ve Anthony "Gelmezsin sanmıştım," dedi. Lawrence'ın annesi yine haber vermeden uğradı. Konuştukça konuştu. Ben de çay doldurup durdum ve bir an gerçekten de çığlığı basacaktım. "Lawrence nerede?" Anthony masanın altından Jennifer'ın eline uzanıp sıkıca tuttu. Tanrım, onu hissetmek nasıl da hoşuna gidiyordu. Paris'te, fren balatası ya da ona benzer bir şeyle ilgili Strand'le görüşecek. Benim karım olsaydın seni bir an bile yalnız bırakmazdım. Eminim, bütün kızlara söylemişindir bunu. Yapma böyle, dedi Anthony. Bundan nefret ediyorum. Hadi ama, yeteneklerini önce diğer kadınlar üzerinde denemediğini söyleyemezsin. Seni tanıyorum Booth. Bunları sen anlatmıştın. Unuttun mu? Anthony iç geçirdi. Demek dürüstlük insanı bu hale getiriyor. Daha önce neden dürüst olmadığımı anlıyorum şimdi. Kadının sandalyesinde kımıldandığını hissetti. Şimdi birbirlerine daha yakınlardı. Bacakları onun bacaklarını sarmıştı ve Anthony çok rahatlamıştı. Jennifer bir martini daha söyledi ve o kuytu lojada yanında Jennifer varken Anthony işindeki sahiplenme hissinin keyfine varıyordu. Grup sahne aldığında Felipe de trompetini çalmaya başlamıştı. Jennifer, mum ışığı ve mutluluğun aydınlattığı yüzüyle grubu izlerken, Anthony de bu duyguyu ona hissettiren tek kadın olduğunun akıl almaz bilinciyle onu inceliyordu. Dans edelim mi? Piste çoktan dansa kalkıp loş ışıkta müzikle birlikte salınan çiftler vardı. Anthony onu kollarının arasına alıp saçlarının kokusunu içine çekti ve vücudunu kendi vücudunda hissederken orada ikisinden, müzikten ve teninin yumuşaklığından başka hiçbir şey olmadığını düşündü. Jenny, efendim, öp beni. Postman's Park'taki o ilk öpüşmeden sonraki bütün öpüşmeleri gizli saksı olmuştu. Anthony'nin arabasında, şehir dışındaki sessiz bir sokakta, bir restoranın arkasında. Jennifer'ın dudaklarında beliren itirazı görebiliyordu. Burada mı? Herkesin gözleri önünde mi? Anthony, bunun riskli olacağını söylemesini bekledi. Ama yüz ifadesi Jennifer'ın zihninde bir şeyler uyandırmış. Olacak ki yüzleri birbirine bu kadar yakınken büründüğü o yumuşak ifadeyle elini Anthony'nin yanağına götürüp onu öpmüştü. Bu şefkat dolu, tutkulu bir öpücüktü. Jennifer kısık bir sesle "Beni mutlu ettiğini biliyorsun değil mi?" dedi. Parmakları sahiplenici ve kendinden emin bir şekilde birbirine dolanmıştı. Bu konuda numara yapamam biliyorsun. O zaman ayrıl ondan. Anthony ne dediğinin farkında bile olmadan kelimeler ağzından dökülmüştü. Ne? Ayrıl ondan. Gel ve benimle birlikte yaşa. Başka bir yerden iş alacağım. Hemen kaçabiliriz. Bunu yapma. Ne yapmayayım? Öyle konuşma. İmkansız olduğunu biliyorsun. Anthony, neden? Diye sordu. Sesindeki talepkar tonu fark etmişti. Neden imkansız olsun? Biz henüz birbirimizi tanımıyoruz. Tanıyoruz. Tanıdığımızı biliyorsun. Anthony başını eğip onu tekrar öptü. Bu kez biraz tereddüt ettiğini hissedince onu kendine çekmişti. Belini saran eli yumuşak tenini hissediyordu. Müzik sustuğunda Anthony bir eliyle Jennifer'ın ensesindeki saçları bir kenara itmiş, nemini hissettiğinde ise duraksamıştı. Jennifer'ın gözleri kapalı, başı hafifçe yana eğik, dudakları da aralıktı. Mavi gözleri açılıp doğruca onunkilere bakmış, gülümsemişti. Bu, arzusunu dışa vuran çarpıcı bir tebessümdü. Bir adam böyle bir tebessümü ne sıklıkla görürdü ki? İçinde herhangi bir hoşgörü, sevgi veya zorunluluk taşımıyordu. Tamam hayatım, madem öyle istiyorsun. Jennifer Sterling onu izliyordu. Hem de en az Anthony'nin istediği kadar. Gözlerini ondan ayırmadan çok sıcak oldu dedi. O zaman biraz hava alalım. Anthony onu elinden tutup dans eden çiftlerin arasından dışarıya yönlendirdi. Güldüğünü, elini onun sırtına götürdüğünü hissediyordu. Nispeten yalnız sayıldıkları koridorda Anthony, onun kahkahalarını öpücükleriyle bastırırken elleri saçlarında geziniyordu ve ılık dudakları da kendi dudaklarının arasındaydı. Jennifer, onu gittikçe daha hararetli öpücüklere boğuyor, ayak sesleri duyduklarında bile geri çekilmiyordu. Anthony, Jennifer'ın ellerinin gömleğinin altına kaydığını hissetti. Parmaklarının dokunuşu öyle keyif vericiydi ki bir an için aklı başından gitmişti. Ne yapmalıydı? Ne yapması gerekiyordu? Öpücükleri gittikçe şiddetlenip derinleşiyordu. Anthony, onunla birlikte olmazsa yanıp tutuşacağını biliyordu. Elleri hala yüzünde dolaşırken ondan uzaklaştığında Jennifer'ın özlem dolu bakışlarını gördü. Kıpkırmızı teni Jennifer'ın da onu istediğini anlatıyordu. Anthony sağına baktı. Sherry hala yapış yapış Ağustos sıcağına maruz kalan vestiyerde kitabını okuyordu. Yıllardır şehvetli oynaşmaların ortasında kalmış olmanın alışkanlığıyla onları görmüyordu bile. Anthony cebinden çıkardığı 10 şilini ona uzatarak "Sherry," dedi, "bir çay molası vermeye ne dersin?" Kız bir kaşını kaldırıp parayı aldı ve taburesinden kalktı. Açık açık 10 dakika dedi. Ardından Jennifer kıkırdayarak Anthony'nin peşinden vestiyere girmiş, küçük bölmenin koyu renk perdesini çekerken nefesinin kesildiğini hissetmişti. Yumuşak ve sınırsız karanlıkta öylece bırakılmış paltoların kokusu havayı doldurmuştu. Birbirlerine sarılıp en dipteki raylara yaslandıklarında tel askılar zil sesleri gibi tepelerinde çarpışıyordu. Anthony onu görmüyordu ama Jennifer sırtını duvara yaslamış, yüzünü ona dönmüştü. Şimdi daha da ateşli dudakları onun adını fısıldıyordu. Anthony daha o zamandan Jennifer'ın onu kendinden geçireceğini biliyordu. Eli onun göğsündeyken "Bana dur de," diye fısıldadı. Nefessiz haldeyken ancak kendini bu şekilde frenleyebileceğini biliyordu. "Lütfen bana dur de." Jennifer'ın başını iki yana sallaması sessizce onu reddettiği anlamına geliyordu. Anthony, "Ah tanrım," diye mırıldandı. Artık ikisi de çılgına dönmüş gibiydi. Jennifer kısa kısa nefes alıp verirken bacaklarını da Anthony'nin gövdesine sarmıştı. Anthony ellerini onun elbisesinin altına kaydırırken avuç içi ipek ve dantelli iç çamaşırına kaymıştı. Jennifer'ın bir eli Anthony'nin saçlarında gezerken diğeri de pantolonuna gitmişti. Onun böylesine bir şehvete karşı koyacağını düşündüğü için Anthony bu girişim karşısında biraz şaşkına dönmüştü. Zaman ağırlaşmış, etraflarını saran hava vakum görevi görürken nefesleri birbirine karışmıştı. Kıyafetler bir kenara itilmişti. Bacakları ıslanmıştı ve Anthony onun ağırlığını dengelemeye çalışıyordu. Sonra içindeydi ve bir an için sanki her şey durmuştu. Nefesi, hareketleri, kalbi. Belki de dünya bütünüyle durmuştu. Anthony onun açık dudaklarını kendi dudaklarında hissederken kadının nefes alışını duyuyordu. Şimdi hareket ediyorlardı ve Anthony bir şey, tek bir şey hissederken askıların çarpışmasına, duvarın diğer tarafından gelen boğuk müzik sesine, koridorda arkadaşını karşılayan birinin haykırmasına kulağını tıkamıştı. Orada yalnızca o ve Jennifer vardı. Önce yavaş, sonra hızlı hareket ederken kadın ona daha sıkı sarılmıştı. Artık kahkaha atmıyorlardı. Dudakları kadının teninde, nefesi onun kulaklarındaydı. Anthony, Jennifer'ın hareketlerinin gittikçe şiddetlendiğini, kısmen kendini kaybettiğini hissediyordu. Mantıklı tarafı Jennifer'ın sesini yükseltmemesi gerektiğini biliyordu. Ve başının hafifçe geriye yatıp çığlıklarının yaklaştığını fark ettiğinde onları öpücükleriyle bastırıp hissettiği zevki ve çığlıkları kendi içine çekti. Şimdi güçlükle ayakta durabiliyorlardı. Anthony onu yere indirdiğinde bacakları ağrıdı ve tekrar sarıldıklarında kollarında titreyip gevşeyen kadının yanağındaki gözyaşlarını hissetti. Ona ne dediğini daha sonra düşündüğünde hatırlamıştı. "Seni seviyorum. Seni seviyorum. Beni bırakma. Çok güzelsin." Anthony, Jennifer'ın yüzündeki yaşları şefkatle sildiğini, rahatladığına dair fısıltılarını, belli belirsiz tebessümünü, öpücüklerini, öpücüklerini ve öpücüklerini anımsıyordu. Sonra uzun bir tünelin sonuna gelmiş gibi Sherry'nin bir şeylerden şüphelenmişçesine öksürdüğünü duydular. Jennifer, kıyafetlerini düzeltip Anthony'nin eteğindeki buruşukları düzeltmesine izin verdi ve onu birkaç metre ötedeki aydınlığa, gerçek dünyaya çıkaran elinin baskısını hissederken Anthony'nin bacakları hala güçsüz, nefesi hala düzensizdi. Arkadaki o karanlık cennetten ayrıldığına üzülüyordu. Sherry, başını kitabından kaldırmadan 15 dakika oldu dedi. Jennifer de o sırada koridora çıktı. Üstü başı düzgündü. Yalnızca ensesindeki düzleşen saçlar olanları ele verebilirdi. "Öyle diyorsan öyledir." Anthony kıza bir banknot daha uzattı. Jennifer hala kıpkırmızı olan suratıyla ona döndü. Çoraplı ayağını tutarak "Ayakkabım!" diye haykırdı. Kahkahalara boğulurken eliyle ağzını kapatmıştı. Onun bu neşeli hali Anthony'yi sevindiriyordu. Pişman olmasından ya da düşüncelere dalmasından korkuyordu. Anthony tekrar içeri girerek "Ben getiririm." dedi. Sherry, "Kim demiş centilmenlik öldü?" diye mırıldandı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Sherry, Sherrie, Langley, Langley, Tony, Tony, Citroen, Citroen, Postman's Park, Postman's Park, Postman's Park,